Ayrım 19.
Gerçi Almanların uçak ve tank alanında avantajları yok değil. Ama bu üstünlük yetmez. Gerçek bir hücuma geçebilmek için bizim bir topumuza karşılık Almanların 6 top sahibi olması gerektiğini söylüyor General Lerudo. Görüldüğü gibi partiyi şimdiden kaybetmiş durumdalar. Bizim zayıf noktamız geri hatlar, dedi Möjö. Komünistler gene kımıldamaya başladı bakın. La Courneuve'deki grevler ilk habercidir. İşte dağıttıkları bildiriler. Ne namussuzluk. Milletvekillerini kurşuna dizmemekle hata ettik. Bir de reklamlarını yaptık üstelik. Bugün bütün milletin ağzında Grözü'nün mahkemede verdiği nutuk dolaşıyor. O davanın açılması başlı başına bir hataydı zaten. Daleyder'e kaç kere söyledim. Ya mahkemeye sevk etmeksizin hapiste alıkoymak gerekiyordu herifleri, yahut da mahkemeye verince vatana ihanet suçlarında ısrar etmek. Bizi kanunlar bağlıyor, dedi Tessa içini çekerek. Jürinin verdiği karara bakın. 2 yıldan 3 yıla hapis. Kimi korkutabilirsiniz ki bu cezayla? Reino gevşeğin biri. Mandel'e gelince Hitler'e karşı korkunç bir kinle dolu. Tehlikeli bir demagog. Komünün sürdürücülerinden biri sanıyor kendini. Serol'ün desteğine güveniyorum ben. Gerçi sosyalisttir ama namuslu adamdır. Adalet Bakanlığı'na getirilmiş olması ne mutluluk. Moskova yarasını kızgın demirle dağlamaktan başka çıkar yol bulunmadığını açıkça söylüyor. Elindeki armanyak kadehini dikip bitirdi. Aniden bir hüzün sarmıştı içini. Ya dönüş de kurşuna dizilirse? Ama derhal toparladı kendini. İşte gene kesin ve erkekçe bir kararlılık duygusuyla doluydu. Davetliler sözlerini hararetle onayladılar. Tek ayaklı küçük bir yuvarlak masanın yanında ayakta duruyordu. Poz verir gibi bir hali vardı. Bir şeker kaşığı tutuyordu elinde. Devlet gemisinin dümenini tutuyormuş gibi geldi Tessa'ya. General Gort hakkında anlattığı hikayelerle şimdi Picard üzerine çekmişti bütün dikkati. Josephine yaklaştı Tessa'ya ve alçak bir sesle "Lucien nerede?" diye sordu. Gafil avlanmıştı Tessa. Oğlu hakkında bir soruyla ilk olarak karşılaşıyordu. Düşünmeden bastırdı cevabı. Kayıp. Bu sözün ters yorumlanabileceğini anladı hemen ve ekledi. Belki de öldürülmüştür zavallı Lucien. Sesi titriyordu. Dayanamadı Josephine, hıçkırmaya başladı. Tessa da gözyaşlarının tuzlu tadını duyar gibi olmuştu ağzında. Küçük kuş burnunu parmağının ucuyla gizlice kuruladı. Montigny gelmişti yanına ve Tessa toparlanmıştı. Kendini duygulara kaptırmanın sırası değildi. Kuvvetli olması gerekiyordu. Clemenceau gibi. Hemen başladı konuşma. Hitler bir hata daha işledi. Foklarla savaşacak. Bu arada biz rahatça yaşayıp çalışabiliriz. Yarım milyon köylüyü terhis etme kararı aldı Daleyder. Dönüp topraklarını sürsünler, tohumlasınlar. Ekmeksiz yaşanmaz ki. Dukamp'la Fugger şomağızlı kehanet gösterilerine devam ede dursun. Biz Fransızların akıllı olduğunu bütün dünyayı ispatlayacağız aziz dostum. Başıyla tasdik ediyordu Montigny. Sonra gelip Tessa'yı kucakladı. Kalın sesi bütün salonu inletiyordu şimdi. Puto'da bir arazi satın aldığınıza çok iyi etmişsiniz. Fransa'nın göbeğidir seçtiğiniz bölge. Bütün sınırlardan uzaktır. Benim Savoy'da bir toprağım var ve doğrusunu isterseniz içim pek rahat değil. Kim ne derse desin İtalyanlara güven olmaz. İçgüdüleriyle hareket ederler çünkü. Sizse kaygısızca uyuyabilirsiniz. Hiç kimse Puto'ya kadar uzanmaya cesaret edemez. Hakiki bir devlet adamının bütün vasıflarına sahipsiniz azizim. Daima söylemişimdir bunu Brotel'e. 15. Möjö, Daleyder'in yerine Reino'nun başbakan olduğunu öğrendiği vakit, 1 Mayıs'a kadar 180 bombardıman uçağı teslim etmekle mükelleftim, dedi Grandel'e. Ama şimdi durum değişti. Ek denemeler yapmanın şart olduğunu söyleyin lütfen kendisine. Gülümsedi Grandel. Sizi anlıyorum. Reino maceracının biri. Hakiki bir harbe sürükleyebilir bizi. Narvik'e avcı birlikleri göndermeye ne lüzum vardı yani? Ama yakında düşeceğini sanıyorum. Bir yenilgi yeter bunun için. Almanlar da kendisine bu yenilgiyi tattırmakta kusur etmeyeceklerdir. Desire'nin kendisini tebrik ettiği söyleniyor. Bundan daha emin bir işaret olamaz. Desire'nin dostluğu kime uğur getirmiş ki? Daha düne kadar en kudretli adam durumunda olan Desire, bugün herkesin alay konusuydu. Karikatürlerde ondan geçilmiyordu. Desire'ye yükleneceksiniz buyuruyordu Brotel, Jolito'ya. İnternasyonel bir fırsatçı, bir hayasız silah tüccarı, gözü paradan başka bir şey görmez bir egoist olduğunu yazın. Aşırı bir savaş taraftarı dersiniz. Karalayabildiğiniz kadar karalayın sözün kısası. Sansürden de korkunuz olmasın. Tessa'nın vaadi var. Sansür göz yumacak. Onun ardından da Montigny, Desire aleyhinde bir kampanya açılması için kesin emir verdi Jolio'ya. Üstad ağlamaklıydı. Hadi diyelim ki insanoğlu siyasi fikirlerini pekala değiştirebilir ve bu da normaldir. Ama Desire en sıkışık anlarımda omuz vermiştir bana. Şimdi bunun ne demek olduğunu anlıyor musunuz? Eski bir dostu çiğnemeye sürüklüyorlar beni. Üstelik de Desire namuslu bir adamdır. Gerçi Marsilyalı değildir ama sever Marsilya'yı. Kasis'teki balıkçılarla dertleşirken görmüştüm onu. Hakiki bir Fransızdır sözün kısası. Ve ben şimdi bütün bunları bile bile Desire'nin Amerikalılara satılmış bir Avusturya Yahudisi olduğunu yazacağım. Çok göz önünde bir mevki işgal etmişti Desire. Ve herkesin onun tepe taklak geldiğine inanması için hafifçe sendelemesi yetmişti. Zavallı adam diyorlardı. Aniden yuvarlanıverdi. Oysa Desire'nin bütün fabrikaları ve aksiyonları olduğu gibi duruyordu henüz. Ama hiç kimse işin bu yanını merak edip de soruşturmuyordu ki. Yıl sonundaki idare meclisi toplantısına kadar bile dayanamaz diyordu mühendisleri. Emektar bahçıvan bile endişeye kapılmış ve 3-5 aylığının peşin ödenmesini talep etmişti. Gün geçtikçe biraz daha fazla içiyordu. İnsanlardan kaçıyor, Anjinde Poitri nöbetlerini gizliyordu Janet'ten. Yolda bir tanıdığı ile karşılaştığı vakit, ''Müsaade edin de tanıtayım kendimi.'' diyordu şaka yollu. Bahçıvanın peşin ücret talep ettiği zengin bir Avusturya Yahudisi. Başını çeviriyordu muhatabı o zaman. Yüzüne bakılmaz bir hale gelmişti. Hastalık ve hayal kırıklıklarıyla alt üst olan çizgileri gevşemiş ve sarkmıştı. Derin ve handise dayanılmaz bir merhamet duyuyordu Janet onun için. Ve bu duygu her ikisini de birbirinin gözünde küçük düşürüyordu. Kaç kereler öfkelenmeye bağırıp çağırmaya çalışmıştı Desire'ye. Onun da kendisine yükleneceği umuduyla küstahça sözler etmişti. Ama Desire her seferinde boyun eğip yaşlı bir köpeğinkini andıran dolu gözlerle bakıyordu kendisine. Ve Janet ona sarılıp öpmekten başka yapacak şey bulamıyordu. Müpem ama dokunaklı sözler dökülüyordu ağzından. "Janet," diye mırıldanıyordu Desire. Onun ağzında bu kelime bir çeşit duaydı. Janet kurtarabilirmiş gibi onu. Kendisini hayata bağlayan tek şeyin bu kız olduğunu seziyordu. Ve her zamankinden daha çok korkuyordu ölümden. Acısından değil ama ölümün boşluğundan ve hiçliğinden korkuyordu. Ne iyi ne de kötü hiçbir şey kalmazmış ya insan ölünce. Bu düşüncesi avazı çıktığı kadar bağırmak arzusu veriyordu ona. Janet'i perişan ettiğini düşünerek kendi kendini suçluyordu sık sık. Ayrılmaya karar veriyor, birkaç hafta dayanıp aramıyor, sonra birdenbire gidip bir gece yarısı uyandırıyordu kızı. Gitmek değildi bu. Deliler gibi koşuyordu. Korku içinde soruyordu otel kapıcısına. Girebilir miyim? Eliyle taramağa koyuluyordu ağarmış saçlarını ve ürkek iri gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Bir Mayıs günü Carlton'da Möjö'ye rastladı, barın tezgahındaydılar. Rahatsız olduğunuzu işittim dedi Möjö. Yo, sıhhatim çok iyi tam tersine. En önemli şey insanın sağlığı, hele şu günlerde. Bugün ayın kaçı biliyor musunuz?
1 Mayıs ve hiç kimsenin umurunda değil. Hatırlıyor musunuz geçen 1 Mayıs'taki telaşımızı, endişelerimizi? Grevler, gösteriler bekliyorduk. Bir de bu yılkine bakın, alalade bir gün işte. Yoksa siz de öyle düşünmüyor musunuz?
Desire'nin su katılmadık bir kızıl olduğunu o kadar çok söylemişti ki Möjö, sonunda kendi uydurmasına kendi de inanmıştı.
Sakin, evet, dedi Desire kayıtsız bir edayla. Hatta bana kalırsa haddinden fazla sakin. Çiçek satan genç bir kıza yakalandı caddede. Şu inci çiçeklerinden almaz mısınız? 20 kuruş topu topu, size uğur getirir. Fırlak, sivri dişleri vardı kızın ve kovalanan bir vahşi hayvanın gözleriyle bakıyordu karşısındakine. Küçük bir demet aldı Desire. Çan çiçekleri henüz açmamıştı. Bize uğur getirecek. Hadi oradan. Gülümseyişi, Möjen'in çiçekçi kızın bakışı, Janet'i, kendisini, herkesi. Tezgahta ayaktaydı, elinden alınacakmış gibi içiyordu konyağı. Radyo gürüldüyordu. Dalgalara doğru eğilmek mutluluktur ama bu dünyada mutluluk yoktur. Bir hafta sonra Desire yolda Janet'e rastladı. Onu görmeden geçmişti Janet. Yürürken gülümsüyordu. Anladı. O yokken hayattan daha bir tad alıyordu kızcağız. Koparmak gerekiyordu bu ilişkiyi. Janet'e defalarca daha iyi bir yere taşınmasını teklif etmiş ama kız istememişti. Bonaparte sokağı civarındaki o eski küçük otelde kalıyordu gene. Tombul vücutlu, yüzü mavi pudrayla dolu otel sahibesini ve helezoni merdiveni gayet iyi biliyordu Desire. Her basamakta soluk soluğa kalıp dururdu. Bir şüphe kemirirdi içine hep. İdrar, kozmetik ve yemek kokardı koridor. Janet'in odası uzun ve dardı. Şöminenin üzerinde bir Daphnis 50 yıldan beri sarılır dururdu tunçtan bir Chloe'ye. Kim yaşamıştı acaba bu odada eskiden? Günün birinde şöhrete ermeyi uman bir ressam. Folies, Bergeres'teki o takma saçlı, rengarenk kravatlı, yüzüne bakılmaz güzellerden birine tutulmuş bir muhasebeci belki. Ya da bir Alman mültecisi. Fransa'da ikamet izni alamadığı için sudan çıkmış balığa benzeyen o titiz Almanlardan biri. Mannheim'den bir manzara resimli kartpostalları seyrederdi herhalde geceleri. Sonra da ayakkabılarını çıkarır, odada volta atardı. Hiçbir zaman iyi havalandırılmayan bu odada ağır bir yalnızlık kokusu vardı. Sakin bir sesle konuştu Desire. Birbirimizi bir daha görmemeliyiz. Önceden hazırlamıştı bu cümleyi. Janet'in niçin diye sormasından ya da gözlerini gözlerine dikmesinden korkuyordu. Dayanamayacağını biliyordu çünkü. Ama Janet sırtını dönmüş ve doğru demişti. İçinden de artık hiçbir şey yok. Aldanmak imkanı bile. Böylesi daha iyi diye düşündü. Desire ise bu kadar sakin kalabildiğine şaşıyordu. Ölümdü çünkü bu ve ölmekten korkmuyordu artık. Tatlı ılık bir Mayıs gecesi, karartılmış şehrin üzerinde yıldızlar yanıp sönüyor. Çiçek açmış kestane ağaçları ve kilisenin çalar saati her 15 dakikada bir kusursuz çınlamaktadır. Tam bir aşıklar gecesi diye güldü Desire. Pencerenin yanında ayakta duruyordu. Aşıklar eksik yalnız. Yıldızlar var, ağaçlar var, şiir var o kadar. Görüyorsunuz ki yaşlandık Desire. Daha yaşamadınız bile siz. Ben engel oldum hep. Ama bitti artık. Engel olmak istemiyorum artık size. Yaşamak da istemiyorum. Kendine rağmen dökülmüştü dudaklarından bu son sözler. Kendi kendine kızdı yakınmış olduğu için. Şimdi de ona yalvardığını sanacak Janet. Oysa Desire gayet iyi bilir aşkın parayla satın alınamayacağını. Gözyaşlarıyla da satın alınmaz aşk, onu da bilir. Desire'nin şaşkınlığını fark etmedi Janet. Hiçbir yaşama isteği kalmadı içimde dedi. Eskidenmiş o ama başaramadım işte. Ya siz? Ben ölümden korkuyorum. Yani bir türlü anlayamıyorum ölmenin ne demek olduğunu. Tam gitmek üzereydi ki DCA toplarının gürültüsü kapladı birdenbire ortalığı. Durmaksızın havlayan başıboş bir köpek sürüsü gibiydi bu. Kadifeden gökyüzünü tırmalıyordu projektörler. Alarm düdükleri de başlamıştı ötmeye. Canlı, hayvani bir yan seziliyordu bu düdüklerin haykırışında. Janet sordu. Nedir bu? Başlangıç olsa gerek. Mevsim bahar ne de olsa. Tam aşıklar için bir gece demiştim ya size. Bu arada Almanların kollarını kavuşturup bekleyeceklerini sanmışlardı. Keyfine payan yoktu Möjön'ün. her şey ne kadar sakin deyip duruyordu hep. Zavallılar. Aslında zavallı falan değiller tabii. Hepsi birer hain. Neyse. Hiçbir şeyi değiştirmez bu. İşin ucunda. Söyleyin bana Janet. Hiç mi korkmuyorsunuz ölmekten? Kararlı, hatta kuru bir sesle cevap verdi Janet. Korkmuyorum. Alarm bitmişti. Pencerenin yanında bir koltuğa oturmuştu Desire. Sabaha kadar kalmak üzere izin almıştı Janet'ten. Kuşlar çoktan uyanmış, çığırışıyorlardı. Basit, saf, çocuksu sesler. Yanlamasına iniyordu güneş ışıkları. Gölgeleri uzatarak. Hava serindi, sebze yüklü arabalar yollanıyordu şimdi çarşıya. Bir sütçü kadın geçti ve hiçbir şey olmamış gibi geldi Desire'ye. Ne gece alarmı ne de kopuşma. Janet'e baktı, uyuyordu. Sakindi yüzü ve kayıtsız. Gözleri kapalı olduğu zaman bütün öteki kadınlara benziyor diye düşündü. Ve onun bu düşüncesini fark etmiş gibi uyanıverdi Janet. Desire'ye bakıyordu, Desire başını çevirdi. Günaydın Desire dedi Janet neşeli bir sesle. Yoksa o da mı unutmuştu akşam olup biteni? Açık pencereden okullu çocukların gülüşü doldurdu odayı. Su aygırı beni derse kaldıracak olursa ayvayı yedik demektir. Donumun içine saklamıştım problemin çözümünü arkadaş. Dün gece de sinemaya gidip ölümün öpücüğünü gördüm bir güzel. Çocukların konuşmasını radyonun vızıltısı izledi. Üçüncü vuruşta saat tam 7:01 geçmiş olacaktır. Şimdi sabah haberlerini veriyoruz. Sayın dinleyiciler, Alman birlikleri bu akşam Hollanda ve Belçika sınırını aşmış bulunmaktadır. Janet bir çığlık atıp pencereye koşmuştu. Sokakta bir kadın kolunda sepeti durmuş radyoyu dinlemekteydi. Almanlar Hollanda topraklarına paraşütçü kıtaları da indirmişlerdir. Sepetini koyuverdi kadın yere. Soluk pembe renkleriyle iri iri çilekler kapladı kaldırımı. Desire Janet'e döndü. Ne demiştim size dün akşam? Bu sadece başlangıç. Sokaktaki gazeteci barakası büyük bir kalabalığın hücumuna uğramıştı işte. İşçiler, dükkancılar, ev kadınları itişip kakışıyorlardı. Ayrı bir ses çıkıyordu her kafadan. Yok canım, orada batağa saplanıp kalacaklardır. Farz edelim ki aldılar Hollanda'yı. Peki sonra ne yapacaklar yani? Böylesi bizim için çok daha iyi. Hollandalıların memleketi su altında bıraktığını yazıyordu gazeteler daha dün. Gazetelere ne bakıyorsunuz siz? Kimin arabasına binerlerse onun düdüğünü çalar gazeteler. Almanlar bal gibi bir paraşütçü birliği indirebilirler azizim. Hem de Paris'in göbeğine. Bir bakmışsın harp okulun bahçesine inmişler. Desire ani bir hareketle pencereyi kapattı. Daima aldattılar bu insanları. Gelip koltuğa oturmuştu gene. Göğsü sıkışıyordu, güçlükle solumaktaydı şimdi. Kolunda ve omzunda bir ağrı vardı. Janet, bana bakın. Gözlerinizden ürküyorum ama gene de bakın. Ve dinleyin, iyi dinleyin beni. İnsanları ben de aldattım. Ötekilerden daha fazla aldattım belki. Korumak, muhafaza etmek istiyordum çünkü. Neyi muhafaza etmek diyeceksiniz ki? Tesla'yı mı? İşte cezası. Ne olacağımızı bilmiyorum şimdi. Hitler'in geleceğini biliyorum o kadar. Ve Fransa'yı koydunsa bul artık. Pierre haklıydı. Bırakın bütün bu herifleri demişti bana. Ölü gibiyim şimdi. Ama yaşıyorum. Beni değil, Pierre'i öldürdüler. Sizi de öldürmesinler Janet. Sizi de öldürmesinler. Hadi Allah'a ısmarladık. Kim derdi ayrılışımızın böyle bir güne rastlayacağını? Sanki bir tiyatro. Ama hakikatte çok basit bir şey bu. Korkunç. Boğuk bir sesle ve kesik kesik konuşuyordu. Kapıya geldiği zaman aniden eğilip Janet'in elini öptü. Ve Desire'nin bütün sevgisini, ıstırabını, umutsuzluğunu dile getiriyordu bu öpüş. Bu çökmüş omuzlar, bu titreyen el. Size bir pasaportla gerekli vizaları bulurum Janet. Gidin buradan, uzağa. Amerika'ya. Başıyla bir hayır işareti yapmıştı Janet. Alabildiğine bıkkındı. Ama birdenbire dayanılmaz bir merhamet dalgası yükseldi içinden. Hollandalılara, pencerenin altında bağırmaya devam edenlere, Desire'ye, herkese acıyordu. Desire özellikle. Herkes de kudretli bir adam sanır Desire'yi. Oysa Janet'ten daha bedbah işte. Bir esir ya da bir kukla, bir gölge. Ve ilk olarak sen diye hitap etti ona. Üzme kendini. Her şey bitecek. Nasıl biteceğini bilmiyorum ama bitecek. Desire, elveda sevgilim. 16. Sapsarı kesilmişti binbaşı Leroy. Çenesi titriyordu. Kendi kendine konuşur gibiydi. Omuz setti Lorido. Anlamıyorum doğrusu. Köprülerle ne ilgisi var bu işin? General Moke söyledi bana. Telefonda bizzat kendisiyle görüştüm generalim. Bu sözleriyle General Moke harp divanını boylamayı hak ediyor doğrusu. Düşman şu anda ırmağın geçit noktalarından 60 kilometre uzakta bulunuyor. Bir aldatma harekatından başka bir şey değil bu yaptıkları. Eminim. Eminim çünkü birliklerimizin büyük bir kısmı Verwins de Lotto üzerinden Belçika'ya dalmış bulunuyor. En kötü ihtimali hesaba katarak hücumun doğrudan doğruya bize hedef tuttuğunu farz etsek bile Mösyö'ye kadar gelebilmeleri için bir ay lazım onlara. Ve bir ay derken son derece hızlı bir hücum ritmiyle ilerlediklerini farz ediyorum. Ve bizim karşı hücumlarımızı da hiç hesaba katmıyorum. 7. Ordu neredeyse an verse girecek. Ne demektir size göre hücum veya müdafaa? Eğer bu bir saldırıysa köprüleri atalım demek için karacahil olmak gerekir. Anladınız mı söylediklerimi? Şu mırıldanmayı da kesin lütfen. Ben, siz Paris'te geçirmişsiniz siz birinci savaşı. Savaşta ilk kural soğukkanlılığı muhafaza etmektir. Savaş şu anda çetin bir aşamaya ulaşmış bulunuyor. Tabii bir şey bu. Ama bizler gene de eskisi gibi çalışmak zorundayız. Zaferin sırrı buradadır işte. Bu sabahki gazetelerde neler var söyler misin?